İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Hasan Onat. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün biraz bize verilen yetileri, duyularımızı, hislerimizi nasıl kullanıyoruz ve yeterince kullanıyor muyuz ve bu kullanım bizi acaba iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmaya götürüyor mu? Götürmüyorsa neden götürmüyor gibi konuları konuşmak üzere sizi konuk ettik. Ve enteresan ifadeler de var Kur'an'da. Belki oralara da değineceğiz. Mesela kalplerin mühürlenmesi gibi. Ama ben istiyorum ki yani sizin kendinize ait bir başlangıç cümleniz muhakkak vardır. Sözü size bırakayım hocam. Biz nasıl varlıklarız? Gören, duyan, işiten varlıklar olarak dünyayı algılama biçimimiz nasıl oluşuyor? Buradan kendimize nasıl bir insan var ediyoruz?
Yani şimdi en temelde insan bir bilgi varlığıdır. Bunu açmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bizim diğer canlılardan farklı olduğumuz noktanın hep akıl olduğu vurgulanır da aslında diğer canlılardan farklı olduuğumuz ana nokta bilgi ve değer varlığı olmasıdır. Çünkü diğer varlıklarda da bir takım yani insan kadar olmasa bile yani beyinlerini kullandıklarını görüyoruz, belleklerinin olduğunu biliyoruz.
Eğitimle ilgili hocam teoriler oluşturulurken daha çok yani psikoloji belki alanı bunu kullandı. Hayvanlardan hareket ediyorlar. Deneyler onlar üzerinden yapıyorlar ama teorileri geliştiriyorlar. Mesela bu şartlanmayla ilgili olan veya işte bu pirenin zıplayıp da sonunda zıplamamayı öğrendiği öğrenilmiş çaresizlikle ilgili olan dinleyicilerimizin çok iyi bileceği iki şey olduğu için söyleme ihtiyacı hissettim. Ama pire sonunda zıplamamayı gerçekten öğreniyor ve bir daha zıplamıyor ona başka bir imkan sunulmadığı sürece. Ama insanın zıplayabileceğini, her şeye rağmen yeniden bir bağlam oluşturabileceğini söylüyorlar bu teori üzerine konuşulduğunda. Yani sizin bu değer üretme dediğiniz herhalde böyle bir şey. Yani bilgi üzerine koyacağınız bir şey olacak. Yani bilgiden bilgi üreterek var edeceksiniz. İnsanın diğer canlılardan farkı bu olabilir mi acaba?
Evet, ben
bu anlamda. Siz hani bu ayrımı yapınca akıl var.
Evet.
Ama yeni bir şey üretmek ve onu dönüştürmek, transfer etmek insana özgü bir şey.
Hayır, dikkat ederseniz mesela Kur'an'da ve allemel Adem'e esma diye Adem'e isimlerin öğretilmesinden söz edilir. Bu varlıklara işte bu taştır, topraktır gibi isim verme anlamına geldiği gibi bu daha ileri bir anlam taşımaktadır. O da şudur. Sadece insanın soyut düşünme, kavram üretme, kelime ve kavramlarla düşünme yetisi vardır. Aslında insanın bilgi varlığı olması işte burayla alakalıdır. İnsan bilgi varlığıdır. Çünkü soyut düşünür, kelime ve kavramlar üretir. Ve bu çerçeve içerisinde kendisine özgü bir dünya yaratır. Diğer varlıklar dünya yaratamazlar. Yani diğer canlılar, en akıllı canlılar ya da insana en çok benzeyen bazı maymun türleri vardır. Onlara falan bakıldığında dikkatle bakıyorsunuz. Ne oluyor? Büyük ölçüde programlandıkları tarzda hayatlarını sürdürüyorlar. Onlarla ilgili yaratılıştan bir program var ama insan öyle değil. İşte insandaki bu bilgi varlığı olma özelliği yaratılışın programlarını çözüp o programlar üzerinden yaratıcı yetilerini etkin kullanma imkanı sağlıyor. Bunun adı nedir? Bunun adı bilimdir, kültürdür, uygarlıktır. Yani bizim şöyle kabaca kolay anlaşılır hale getirelim. Çevremizde iki tip varlık var. Bir, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Taş, toprak, ağaçlar, orman, hatta insanlar, hayvanlar. Bu çünkü burada insanın bir katkısı yok. Ama bir de insana tanınan o yaratıcılık, beşeri yaratıcılık yetisinin ürünü olan varlıklar var. İşte önümüzdeki kitap, masa, mikrofonlar. Bakın bunlar insanın eseridir. İnsan bunları nasıl ortaya koyuyor, nasıl üretebiliyor? Düşünüyor, soyutluyor, ihtiyacını ortaya koyuyor ve ihtiyacını nasıl karşılayacağını hesaplıyor. Çok daha kolay anlaşılır örnek vereyim. Merak ediyorsunuz, havaya attığınız taş yere düşerken kuş havada uçabiliyor. Niçin uçuyor? Yani benim mesela ta çocukluğumdan beri hep çok merak etmişim. Ben taş attığımda yere düşerken bu kuş nasıl uçar diye. Ha, sonra öğrendim ki yani kuşun nasıl uçtuğunu bilimsel olarak açıkladığınız andan itibaren siz tonlarca ağırlıktaki uçağı havada uçurabilirsiniz. Olay bu işte. Bakın burada ne var? Burada bilim var. Burada teknoloji var. Tabiatın dilini anlıyorsunuz. Yaratılışın programı budur aslında. Bunu yani çözüyorsunuz.
Bunun dinle ne ilgisi var?
Ha, bunun dinle ne ilgisi var? Aslında bunun dinle iki taraftan ilgisi var. Bir, din dediğiniz hadise aklınızı bu bağlamda etkin kullanmanız için bir destektir. Din dediğiniz hadise sizin evrendeki koordinatlarınızı belirleyerek hayatınızı anlamlı kılmanın yolunu, yordamını size gösterir. İnsan hayatının anlamı insanın yaratıcı yetilerinde gizlidir.
Ve bunu da sürekli teşvik ediyor herhalde.
Adı ne bunun?
Siz niye baktığınızda, kuşu gördüğünüzde buradan bir şey merak ettiniz? Gördünüz, bakın görmeden girdik ya.
Evet.
Yani yetilerinizi kullandınız.
Olay bu işte.
Ama bunu da sürekli destekliyor vahiy.
Hayır,
hem yollarını öğretiyor hem de teşvik ediyor.
Bakın burada iki kademeli bir destek çıkıyor karşınıza. Bir, efela yanzurun, tagilun, tefekkerun, yetefekkerun gibi kalıplar içinde 300'e yakın yerde düşünmez misiniz, akletmez misiniz ve benzeri ifadelerle uyarılar var. İki, somut devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız? Gökyüzünün nasıl yükseltildiğine bakmaz mısınız? Ne demek bu? Yükseltilmiş ve orada var olan yükseltilme ya da evrenin sürekli genişlemesi. Ve bu genişlemeyle ilgili farkındalıklarınızı geliştirirseniz, yaratılışın buradaki yasalarını keşfedersiniz ve bu yasalar üzerine bilim ve teknoloji üretirsiniz. İşte din burada salih amel adı altında enerjinizi doğru kullanmanızı teşvik ediyor. Ve hayatınızı ancak o zaman anlamlı kılabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli bir şey. Yani,
hocam o zaman yani insanın enerjisini, yani bir enerjisi var, bu zaten belli bir şey de yönelteceği unsurlar ve nasıl yönelteceği ve buradan çıkan şeyle nasıl hani mutlu olacağıyla ilgili herhalde vahyin insana sunduğu çok veriler var değil mi?
Ya olmaz
yani,
olur mu?
Bunu yaparsanız böyle olur. Ama mesela ben size biraz sonra tersinden de sorular soracağım. Biz yaratılışın programlarını çözmek için aslında bir enerji sarf etmeliyiz.
Bilim dediğiniz şey budur. Yani doğa bilimleri bu.
Vahiy sizi doğa bilimlerine
sevk ediyor
yani. Bunu
sadece
diyor.
Ona değil, insan bilimlerine gidin diyor, gezin yeryüzündeki eski toplulukların kalıntılarına bakın. Niye çökmüşler? Onlardan ibret alın. Siz kendiniz daha sağlıklı, daha insani bir hayat kurun. Kur'an bizi iki boyutlu diye onun için söyledim. Hem tabiatta olup bitenleri, yaratılışın yasalarını anlamaya sevk ediyor. Hem de bizi aynı zamanda daha önceki toplulukların yaşadıklarından ders çıkartmaya, onları anlamaya, yani biraz anokronizm gibi görülebilecek ama sosyal bilim alanında, beşeri bilimler alanında, insan bilimleri alanında da sizin bir birikim oluşturmanızı ve ona dayalı gelecek tasarımı yapmanızı istiyor Kur'an. Yani teavenu bil bir dediği bu işte, iyilik güzellik doğrultusunda yarışma ya da sürekli vurgu yaptığı salih amel. Biz salih ameli çoğu zaman namaz, oruç, hac, zekat gibi algılıyoruz. İyi de salih amel, yani bunlar insan,
yalnızca bunlar değil.
Oraya indirgiyoruz.
Evet.
Bunlar halbuki insanın nefes alması gibi, su içmesi gibi ihtiyaçlarıdır. İbadet insan için bir ihtiyaçtır. Bunlar sizin enerjinizi doğru kullanmanız noktasında size yön verirler. Örnek mi istiyorsunuz? Namaz insanı kötülüklerden alakoyar. Kötülüklerden uzak duran insan enerjisini daha verimli kullanır. Ve salih amel işler. Olay bu işte. Ama biz hep bu bağlamda farklı yerlerde duruyoruz. Ve benim şahsi kanaatim, yani insanın bilgi varlığı noktasına tekrar dönerek düşünürsek, yani bilgiye dayalı hareket etmiyoruz. Sorunlarımızı bilgiyle çözmek istemiyoruz. Dinin en temelde, hatta imanın en temelde bilgi meselesi olduğunun farkında değiliz. Yani sanki imanı bir takım ön kabullere, körü körüne inanmak gibi algılıyoruz. Hayır, bu böyle değil. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Böyle diyor Cenab-ı Hak işte. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bakın, bu bir bilme meselesidir. İman onun arkasından gelir işte. Bunu hayatın tümüne taşıdığınız zaman, biraz önce ifade ettim. Dedim ki insan hayatın anlamını yaratıcı yetilerini etkin kılarak gerçekleştirebilir, yakalayabilir. Yaratıcı yetilerinizi etkin kılabilmek için bir, kendi varlığınızın farkında olacaksınız. Yani kendinizi bileceksiniz. Yunus'un ifadesiyle ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. İki, kendinizi bileceksiniz. Ne yapmak istediğinizi de bileceksiniz. Üç, yapmak istediğinizi nasıl gerçekleştireceğinizi bileceksiniz. Sonuçta ortaya bilim çıkacak. Ki yaratıcılığın bana göre zirvesinde bilim vardır. Sonuçta ortaya sanat çıkacak. İnsanın düşüncesini, duygularını rafine etme imkanı sağlar. Hayatı güzelleştirir. Estetik oradadır. Ve ondan sonra da bir medeniyetten söz edebileceksiniz. İnsanlığın akışına katkılardan söz edebileceksiniz. Olay bu işte. Hocam, bakın, dönüp dolaşıp hep geldi bilgi noktasına.
İşte ben orada ona yine takıldım. Onu dedim ya, biraz sonra size tersinden soracağım diye. Onu sormazsam olmaz. Yani biz enerjimizi, bu yaratıcı yetilerimizi ortaya çıkarmak, bunlarla ne yapabiliyorsak onun üzerinde kafa yormak ve de yapabilmek adına uğraşmak, buna harcamamız gerekiyorsa, vahiy bize bunu söylüyorsa, biz niye bunları yapmıyoruz ki? Yani biz niye enerjimizi başka şeylere harcıyoruz o zaman? Yani daha çok mesela biz birbirimize bakıyoruz. Yani ben arkadaşıma bakıyorum veya toplumda herhangi kimselere bakıyorum. Diyorum ki bu bana benzemiyor. Benim gibi düşünmüyor. Benim gibi davranmıyor. Yanlış bir şey yapıyor herhalde. Ben tutayım bunu bir düzelteyim diyorum. Mesela bütün enerjimi buna harcıyorum. Sonuçta o da benim gibi düşünür hale gelmiyor. Çoğu zaman bir şey de elde edemiyorum. Biz kavga ediyoruz. Bir de kavgaya da enerji harcıyoruz. Yani enerjimizi biz niye böyle doğru yerlerde kullanamıyoruz? Vahiy böyle söylüyorsa biz vahiy de mi anlamıyoruz? Vahiy anlamak için de mi enerji harcamıyoruz acaba?
Vallahi Kur'an'ın anlaşılmak için indirildiğinin ya da Kur'an'ın kendisinin anlaşılmak için var olduğunu söylediğinin farkında değilseniz.
Burada bir farkındalıkla ilgili, evet, mi bir sorun yaşadık?
Orada böyle bir sorun var. Bir, farkında değilseniz anlamak için özel çaba harcamazsınız. Birileri de çıkar, Kur'an'ı siz bu aklınızla anlayamazsınız der. Birilerinin anlattığıyla yetinmeye kalkarsınız. Kur'an üzerinde tekeller kurulur. Bu bir. İkincisi, insanın kendi varlığının farkında olmaktan söz etmiştik. Kendi varlığınızın farkında değilseniz, biricik olduğunuzun, sorumluluğun bireysel olduğunun da farkında olmazsınız. Bu sizi bir başka noktaya taşır. Burada ne çıkar karşınıza? O zaman yani insanların cenneti ya da cehenneme toplu rezervasyonuna imkan sağlamaya başlarsınız. Ya da hoşunuza gitmeyen insanları cehenneme, kendiniz gibi düşünenleri de cennete
Bu orta çağın işleri değil miydi?
Bugün de var bu.
Bugün de var.
Bugün de var bu. Şimdi bunların sebebi üzerinde düşünürken ben bazen derslerde de şöyle bir örnek veririm. Hakikaten bu benim kendi gözlemim. Ben eskiden zannederdim ki yani yazın çok buna şahit olurdum. Kavga, dövüş, küçük kavgalar köylerde hep yazın olur diye düşünürdüm. Ama sonra biraz sosyolojik birikimim arttıkça, gözlemlerim arttıkça ölümcül, tehlikeli kavgaların hep kışın olduğunu fark ettim köylerde. Kendi kendime bu tespitten sonra şu soruyu sordum. Dedim ki sebep ne? Hani Türkçe'de çok güzel bir söz var. Zaman zaman kullanırız ya. İşsiz güçsüz insanlara şeytan musallat olur diye.
Eyvah.
Anladınız mı meseleyi?
İşte ben de bunun peşindeyim. Yani bizim işimizin adı ne? Bunu bir koyalım hocam.
Yok ki.
Nasıl evrensel... yok?
Yani Remzi Hoca.
Ama vahide var diyorsunuz, bize diyorsunuz. Allah bunları söyledi ve bizim bunun peşinde koşmamız lazım diyorsunuz. Yani bunlar varmış.
Ya
biz niye bunların peşinden koşmuyoruz o zaman?
İyi de Müslüman insanın gündeminde bunlar var mı?
Yok mu hocam?
Var mı bilmiyorum. Yani yukarıdan bakalım. Bu sorunun cevabı yani çok biraz içimizi acıtsa da yani nasıl ifade edeyim?
Mesela sanattan söz ettiniz. Ben onunla ilgilenmek isterim. Dediniz ki insanın duygularını rafine eder. Yani şimdi Müslüman zihin tamam böyle bir tasavvur kafamda oluşuyor da hani Müslüman bir duygu dünyası, Müslümanın rafine bir duygu dünyası ve bu rafine duygularla yeniden varlığa yönelmesiyle ilgili şeyleri çok yine eskiye öykünerek anlatabiliyoruz. Yani eskiden yapılan işler diyelim ki işte camilerimiz, hanlarımız vesaire böyle somut örnekler üzerinden hem de ama bir insan davranışlarındaki rafinelik o da bir ince sanat değil midir?
Ta kendisi ama yani şimdi ne anlama geliyor bu? Hala sanat dediğimizde aklımıza Süleymaniye geliyorsa, Sultanahmet geliyorsa, Selimiye geliyorsa. Peki biz bugün bu bağlamda önümüze koyabileceğimiz bunları aşan ne var sorusuna cevap veremediğiniz zaman sanatta yoksunuz demektir ve maziye mahkum olursunuz. Kastettiğim bu. Yoksa yani Müslüman dünyada sanat yok ifadesi doğru olmaz. Ama iki şey burada ortaya çıkıyor. Hala geçmişe öykünüyorsanız, hala sanat dediğinizde Selimiye, Süleymaniye üzerinden bir şeyler meramınızı anlatmak istiyorsanız ortada bir problem var demektir.
Tasarım diyorsunuz mesela. Modern dünyanın kavramı ama yani öyle. Şimdi buna baktığınız zaman bundan öte bir tasarımınız olmamış işte.
Ama hala oraya gidiyorsanız söylediğiniz
oraya
doğru.
Evet.
Biraz daha bu tarafa doğru gelelim. Günümüzde yani mimari dediğimiz şey elbette insanlığın geldiği noktayı hesaba katar. Geçmişteki değerlerinizi sentezler. Ve sanat değerin somutlaşması hadisesidir. Biz kendimize özgü bir mimari yani yapma çabasında mıyız? Soruyu böyle sormak gerekiyor. Bunun için de ne olacak? Değerlerinizi öne çıkartmak durumundasınız.
Gene döndü. İşte
geldik
bu,
iki noktaya.
Evet.
Bilgi varlığı olduğumuzu görüp ve ondan sonra da evrensel ölçekte değer üretmek. Yani aslında İslam'ın bizden istediği bu. Ama biz en temelde insanla ilgili algımızda, kültürel belleğimizde sorun olduğu için onunla ilgili kodları yeniden fıtrata uygun hale getirmek zorundayız. Daha açık bir ifadeyle cümleyi çok net kuracağım. Fıtrata uygun, Kur'an'ın öne çıkarttığı insanı yeniden keşfedip kendi koordinatlarımızı da ona uygun hale getirmeden ben çok fazla bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. O zaman ne oluyor? İşte sizin sorduğunuz soru. Yani Müslümanlar birbirleriyle uğraşıyor. Birbirlerini öldürüyorlar.
Hocam,
ve
bir şey
bu
daha
çok çok acı bir şey bu. Burada bir cümlemi buyurun, tamamlayayım izin buyurun, verirseniz. Dedim ki köylerde kavga, dövüş daha çok ölümcül şeyler kışın oluyor. Şu anda İslam dünyasında da böyle bir tablo var. Bana göre sebebi şu. Cenab-ı Hak insanı yaratmış ve bir de bu evrensel yaratma sürecine insanın yaratıcı yetilerini etkin kılarak katılmasını istemiş. Eğer siz bu evrensel yaratma sürecine enerjinizi salih amele dönüştürerek katılamazsanız size bir tek şey kalıyor. Yakmak, yıkmak, yok etmek ve öldürmek.
Çünkü boşluk diye bir şey yok. Yani sizin o enerjinizi bir biçimde ortaya çıkarmanız gerekiyor.
Evet.
Enerjinin yok
tabii,
olması
tabii.
Mümkün değil. Bu da bir
doğru.
Kanun değil mi?
Doğru.
O zaman hocam ben bu kalplerin mühürlenmesini en başta söylemiştim. Öyle hatırlıyorum. Ama yani şimdi imanla ilgili bir bakıştan bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de sanki yani bu söz böyle müşriklere mi söylendi veya başkalarına mı söylendi? Şimdi siz böyle şeyler söyleyince tam da Müslüman zihinlere söylenmiş gibi bir algı oluştu bende. Bu nasıl oldu anlamadım ama yani bunlar ortaya çıkmıyorsa bu enerjimizi Allah'ın söylediği şekilde gerçekleştiremiyorsak yani ne oldu yoksa bizim kalplerimiz mi mühürlendi?
Vallahi bu aslında tehlikeli bir soru. Çünkü bu tür konuları tartıştığınız zaman bu ayetler gündeme gelince pek çok insan diyor ki ya bu ayetler putperestlerle ilgili. Doğru. Niye putperestlerle ilgili? Çünkü putperestler açık seçik gerçekleri gördüğü halde onun üstünü kapatıyorlar. Yani doğrunun...
Yani putperest diye birisinden söz ediyor olabilir mi? Ya da bir kimlik mi konuşuyor orada Kur'an? Yani bunun gibi davrananlardır putperestler. Bunların da kalpleri işte böyle mühürlüdür mü? Onu anlamaya çalışıyorum yoksa.
Hayır, o zaman sorunuzun cevabı çok net söylediklerimin içinden çıkacak. Şöyle ki, bu tür tartışmalarda bu ayetler putperestleri ilgilendiriyor demek de bir tür kalp mühürlenmesidir.
İşte bunu duymak istiyorum hocam. Teşekkür
Çünkü
ederim.
Çünkü Kur'an bir takım olumsuzlukları öne çıkartırken diyor ki bize, bunları görün, anlayın ve siz bu kötülükleri yapmayın. Yani putperestlerin özelliğini eleştirirken Kur'an onların da insan olduklarını biliyor. O zaman kalp mühürlenmesi nedir? Bu tamamen psikolojik bir meseledir.
Yani eğer siz, her bir insanın.
Her insanın bu Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği yetileri etkin kullanamadığı takdirde kalp mühürlenmesi riski vardır. Ne demektir kalp mühürlenmesi? Bir, açık çelişkileri göremiyorsanız. Açık çelişkileri göremiyorsanız. İki, yanlışın yanlış olduğunu bildiğiniz halde yanlış diyemiyorsanız. Üç, doğrudan yana tavır alamıyorsanız. Dört, zulmü alkışlayarak zalimi cesaretlendiriyorsanız. Beş, insani açıdan yüksek insani değerlerin daha çok güçlenmesi, yeşermesi için sorumluluk alamıyorsanız sizin kalbiniz mühürlenmeye başlamıştır. Çünkü en temelde birinci olarak öne çıkarttığım çelişkilerin görülmemesiydi. Bu akıl her türlü çelişkiyi görecek şekilde yaratılmıştır. Ve akıl daima bu bağlamda insana doğruyu gösterir. Yani ne anlama geliyor bu? Kalp mühürlenmesi, aklın doğru kullanılmaması anlamına geliyor. Yani
vicdanın kararmasına, kararmasına yol açıyor
işte
değil mi?
Vicdan burada aklın sesidir.
Aklın sesi olan.
Ve vicdanınız artık devre dışı kalıyor, etkin olmuyor. Dolayısıyla kalp mühürlenmesi burada ortaya çıkıyor işte. Şimdi burada tabii bu kalp mühürlenmesini doğru anlamayı kolaylaştıran bir tuzaktan söz edeyim. Kur'an akıl, gönül ve kalp kelimelerini anlama ve kavramanın dereceleri olarak kullanır. Oysa bizim yaygın din anlayışımızda yer yer akıl ve kalp birbirinin alternatifi gibi algılanır. İşte bu da kalp mühürlenmesine yol açan, yanılgılara yol açan sebeplerden birisi.
O zaman bu anlamanın derecelerinden hocam son olarak söz edelim mi? Bir iki cümleyle ondan sonra kapatalım. Yani tabii çok zor bir konu, bir iki cümleyle olmaz ama dinleyicilerimize bir ufuk açsın.
Hayır, bunu siz eğitimcisiniz, siz daha güzel ifade edebilirsiniz aslında da. Yani ilkokul düzeyinde anlama vardır, ortaokul düzeyinde anlama vardır, üniversite düzeyinde ve ihtisas düzeyinde anlama vardır. Yani herkes elmanın dalından düştüğünü görüyor, kimisinin kafasına da düşebilir ama Newton oradan bir fizik kanununu deşifre etme imkanı buldu. Bu kadar gelişme bu işte.
Ama herkesin, dini de diyorsunuz. Eğer aynı şey. İlkokul düzeyinde anlayarak tabii, üniversite bu. Düzeyinde hareket etmeye kalkarsanız o zaman evet. İşte bu olmaz. Evet. Bu birinci maddeye giriyor. Yani bu, burada siz kendiniz
haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Yani burada ya bir ben ilahiyatçıyım. Ömrümü bu alanı anlamaya harcadım. İslam mezhepleri tarihi alanında çok iyi olmak zorundayım. İlahiyatın genel alanında iyi olmak zorundayım. Siz tıp doktoruysanız siz de kendi alanınızda olacak. Ve siz kendi koordinatlarınızı, yerinizi, duruşunuzu bileceksiniz. Ben de bunu bileceğim.
Evet.
Olay bu işte.
Enerjimizi de diyorsunuz. Kendi yaptığımız tabii. Bize uygun olan işleri seçerek oralarda evet. Harcamak üzere. Evet hocam, bu benim için de çok açıcı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum size.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.